sardı yine, sevgilerin sardı beni.
Bu haftanın vaazı Allah'ın nefret ettiği şeyler. Süleyman'ın özdeyişleri bölüm 6 ayet 16'dan 19'a kadar.
Ben değil sevgilim, ufak tefek yalanların mühim değil olur canım. Sen mühimsin, sen benimsin, mahvolurum yokluğunda.
Oldu, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. Vakit geldi, ona kulak verelim. Biliyorsunuz her halkın kendine göre bir takım değerleri var, tenosları var. Ne demek istiyorum? Her halk başka başka şeylere önem veriyor, başka şeyleri önemli sayıyor. Mesela bir Bulgar'a ver 100 lira, ne yapacak? Kendini bagajı alacak. Giyim, giyim kuşam çok önemli Bulgarlar için, değil mi? Bir İtalyan'a ver 100 lira, kendine yemek alacak. Onlar yemekleri çok düşkün. Bir Şveçaryalı bir kişi ver, onu bankaya koyacak. Spesyal var, değil mi? Para biriktirmek onlar için önemli. Her halkın kendi standartları ve önemli saydığı şeyler var. Mahalleye dersen, mahallede mesela en büyük bir şey düğün. Bir düğün nasıl olacak, nerede, nasıl? Bu en büyük bir şey, değil mi? Başka yerde gidersin, düğünler o kadar önemli değil. Yeter ki evlensinler. Öyle değil mi? Amerika'ya gidersin mesela, onlar için çok önemli diploması olsun. Her bir kızan lazım mutlaka üniversiteyi bitirsin. Belki bir şey öğrenmeyecek ama elinde lazım diploma olsun. İşte böylelikle her halkın kendine göre bir takım değerleri var. Aynı zamanda günahlara da farklı farklı bakışlar var. Bir halk mesela diyelim yalana o kadar önem vermiyorlar. Başka halklar bir kere yalan söyledi mi bittin. Bir daha senin yüzüne bakmayacaklar. Değil mi? Ama mesela Türkiye'de biz bunu fark ederdik. Yalan o kadar önemli değil. Hatta böyle bir şarkı var. Ufak tefek yalanların mühim değil canım diye. Sen önemlisin, sen mühimsin. Evet, kişiler böyle bakıyor. Ve aynı biçimde, şimdi bakalım kendi kendimizi düşünelim. Önemli olan değil hangi halktanız. Ama bir kişi var, onun standartları, onun değerleri bizim için daha önemli. Gerçekten biz bakmayalım mahalle ne konuşuyor ya da Bulgaristan'da nasıl bir sıra var. Ama bizim için Allah'ın sırası, Allah'ın standardı önemli değil mi? O ne düşünürse bizim için önemli. O nasıl işlere bakarsa bizim için önemli. Ve bugün istiyorum Süleyman'ın özdeyişlerinden 6. bölümden okumak istiyorum eski antlaşmadan. Bölüm 6, 16'dan 19'a kadar. Ve orada görüyoruz 7 tane şey yazıyor. Allah bu şeylerden nefret ediyor. Nefret ediyor. Ve Allah bu sözü kullandı mı? Bu ufak bir şey değil. Allah bir şeyden nefret etti mi? Lazım dikkat edelim değil mi? Demek bu temalara gerçekten biz de aynı düşüncelere sahip olalım. Evet. İncil'de yazıyor ki mesela Filipliler 2. bölümde Mesih'in düşüncesi nasılydı? Sizde de aynısı olsun. Biz Mesih'in düşüncesine sahibiz. Demek ki biz bırakıyoruz artık mahalle düşünceleri. Biz bırakıyoruz insan standartlarını ve Allah'ın standartlarını, Allah'ın düşüncelerine sahip olmak istiyoruz. Ve Allah burada konuşursa bu şeylerden nefret ediyorum, biz lazım dikkat edelim. Okuyorum. Rabbin nefret ettiği 6 şey, iğrendiği 7 şey vardır. Ve sayıyor. Gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, kötülüğü seyreten ayaklar, yalan soluyan yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi. Bu 7 şey diyor, ben onlardan nefret ediyorum. Ne kadar ağır bir söz, ne kadar ağır bir laf. Şimdi tek tek bunlara bakmak istiyoruz. Birincisi, Rab diyor ki, benim nefret ettiğim en birinci şey acaba nedir? Acaba içkicilik mi? Acaba gezgincilik mi? Acaba başka bir hangi günah mı? Ve birinci yerde ne konuşuyor? En çok nefret ettiğim şey gururlu gözler. Gurur, yüksek gönüllük. Aslında bu da orijinal sözü bakarsın ki hep yukarı bakan sözler. Yani hep daha büyük bir şey isteyen, hep daha büyük üstünlük arayan. Evet, bu düşüncede de aslında ben başkalarından daha iyiyim. Evet, Allah hep başkalarıyla konuşuyor. Artık bana yok ne desin. Öyle bir anlayış var. Allah konuştu mu, falanca kişiye konuşuyor. Bu ayet ona konuşuyor ama bana değil. Gururlu gözler Allah'ın en çok nefret ettiği şey. Bununla başlıyor ayet. Ve aynı zamanda bazı kişiler dedi ki, şeytanın en çok sevdiği günah budur. Gurur. Tamam mı? Çünkü o gizlidir, saklıdır. Hemen anlaşılmaz. Değişik biçimde meydana çıkıyor. Ve hiçbir zaman onu tek başına yenemesin. Evet. Süleyman'ın özdeyişlerinde 16-18 yine şöyle diyor. Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir. Bak ne diyor. Hep böyle kalmayacak. Havalı bir kişi eninde sonunda düşecek. Gururlu bir kişi eninde sonunda diyor yıkıma gidiyor. Yıkılmaya gidiyor. Bir örnek veriyorum. Bir generalin örneği. Amerika'nın iç savaşında Krasnaya Vojna, değil mi? 1861 senesinde başladı. John Sedgwick adında bir general vardı. Bir gün dövüşten önce kendi ordusunu gözden geçirdi. Derken düşmanların görebildiği böyle bir parapeti çıktı bir gölün kenarında. Ve o da açık görünürdü. Onun ofisiyeleri ona akıl vermişler. Çöm artık böyle açıkta durma. O da askerlerini azalamaya başlamış. Ne kadar korkaksınız? Siz tek bir kurşundan mı korkuyorsunuz? Asıl savaşta o zaman ne yapacaksınız? Bu da ne olsun ki? Onlar bu uzaklıkta bir fil, bir slon vuramazlar. Derken bunu dedikten sonra birkaç sekunda geçmedi. Karşıdan bir sniper direkt onu alnından vurdu. Ve General Sedgwick sekundada canını verdi. Görüyor musunuz? Nasıl gurur yıkıma götürüyor. Bana bir şey olmaz. Tabii ki biz kurşunlarla uğraşmıyoruz. Şeytanın kurşunlarla uğraşıyoruz değil mi? Bana bir şey olmaz. Kaç imanlı böyle konuştular. Ve aynı bu general gibi yani ruhsal bir ölüme getirdiler. Ve İsa'nın dediği gibi Ferisilerin anlayışı zaten buydu. Bu söz Ferisi aslında demek ayrılmış. Yani değil günahtan, halktan ayrılmış. Asıl halktan ayrılmış. Daha yüksek bir standartta değil mi? Evet. Luka 18'de 11-12 çok güzel bir örnek var. Bu Ferisilerden biri Allah adamı. Dışarıdan uzaktan biri anlaşılıyor. Giymesinden anlaşılıyor. Bu adam çok büyük Allah adamı. Biliyorsunuz ne yapmış? Gitmiş Allah'ın evine, duahanesine ve oradan başlamış ayağa kalkıp kendi kendine şöyle dua etmiş. Ve bu da yazıyor Luka 18'de. Ey Allah'ım! Çok şükür sana! Öbür insanlar gibi değilim. Soyguncu, haramcı, zinacı değilim. Şu gümrükçüye de benzemiyorum. Haftada iki defa oruç tutuyorum. Bütün kazancımın onda birini zekat olarak veriyorum. Bir dua bitiyor burada. Nasıl bir dua bu? Fark ettiniz mi? Ne için? Ne için dua ediyor? Rab'den ne istiyor? Rab'den bir şey istediği yok. Bir şey demiyor. Bana ver, bana yok, ihtiyacı yok. Ben. Ve sanki en korkunç durum budur. Hani kendini beğenmiş, saçlarını tarayan bir kişi böyle çok havalıymış. Bunu anlıyorsun. Ama aynısı ruhsal konularda gururlu olan bir kişi için en büyük bir korkunçluk budur. Evet, şeytanın en çok sevdiği günahkarlar bunlardır. Toplumun içinde Allah'a dua eden gururlu kişiler. Sanki bir hafta istiyor söylesin. Ey Allah'ım ne mutlu sana açan ben senin takımda oynuyorum. Ne mutlu sana açan ben sana iman ettim. Kendimi çok alçaltırdım da sana iman ettim. Öyle bir hava var. Kişi kendini mükemmel sayarsa onun problemi nedir? Bunu biraz araştıralım. Daha iyi olmak için sanki meydan kalmıyor. Bu kişi diyor ki yok artık ne değiştireyim. Ben de artık değişmek için pek bir şey kalmadı. Ben değil mi? Kişinin Allah'a ihtiyacı yok diye bir düşüncesi var. Evet. İkinci Tarihler kitabında 26-16'da Kral Uzziya öyle bir kişi var. Ve şöyle diyor. Ne var ki güçlenince kendisini yıkıma sürükleyecek bir gurura kapıldı. Tanrısı Rabb'e ihanet etti. Buhur sunağı üzerinde buhur yakmak için Rab'in tapınağına girdi. Allah'ın evinde tapınakta iki tane kurban yeri var. Bir tane hayvanlar için, etler için ve daha içeride, kutsal yerde tamamı bir tanesi vardı buhur yakmak için. Günlük yani tamyan yakılırdı orada. Ve bunun bu görev sadece kahinleri, Harun'un cinsinden gelen kişileri düşerdi. Başkasının hiç kimsenin hakkı yoktu. Kralın bile hakkı yoktu bunu yapmaya. Ama ne yaptı bu Kral Uzziya? O kadar gururla kapıldı dedi ki ben bu işi yapacağım. Ki Allah'ın sözü bunu gerçekten yasak ettiydi. Evet. Ve gerçekten bunu görüyoruz. Rab için en birinci korkunç, iğrenç, yani nefret ettiği şey budur. Gurur budur. Sen kendine bak. Madem Allah'ın düşüncesine sahip olmak istiyorum, o zaman ben bakıyorum. Ben bakmıyorum hani adam içmiş, Aman adam günaha düşmüş. Ama onun karakterine bakıyorum. Bir imanlı içinde gurur varsa o zaman bu benim için en korkunç bir şey. Bu iç kişiden başka kişilerden yani kat kat daha fena bir şey. Biz de lazım bu aynı anlayışa katılalım. İkinci mesele gururlu gözlerden sonra ne diyor? Yalancı dil. Yalancı bir dil. Ah bu artık gündelik ekmeğimize geldik. Nasıl? Yalan günah mı olsun? Allah ondan nefret etsin. Hani desin bu bir karakter zayıflığı. Bunu lazım yavaş yavaş yenesin. Hayır Rab bunu demiyor. Ondan nefret ediyorum diyor. Bu yalancılıktan nefret ediyorum. Evet. Hatırlıyorum bir kardeş İstanbul'dayken bir grup İranlı kardeşlerin çalıştı. Ve onlar aynı temaları, yeni imanlılar, aynı temaları onlar paylaştırdılar. Ve adam dedi ki, Rab istemiyor yalan söylesin. Baktılar, düşündüler ama nasıl yani? Hiç mi? Hayır, hiç. Hiçbir yalan istemiyor. Ağızları açık kaldı, herkes eyvahlandı, kıpkırmızı oldular. Dediler ki, nasıl? O zaman nasıl yaşayacağız? Nasıl yaşayacağız? Gerçekten bu lafı anladık mı? Rab ondan nefret ediyor. Demiyor bir zayıflıktır, nefret ediyor. Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Resultatlar şöyle. 91% kendilerine göre önemsiz konularda yalan söylerler. Yani halkın 91%'i önemsiz konularda. Demek önemli önemsiz var. Yani önemli konularda yalan söyleme ama önemsiz konularda olur. Değil mi? Bunun dışında 36% önemli konularda bile yalan söylerler. 86% ana babalarına yalan söylerler. 75% arkadaşlarına bile yalan söylüyor. Düşün arkadaşına. Ve 73% kardeşlerine ve 69% eşlerine yalan söylüyor. 70% kendi karısına, kocasına yalan söylüyor. Bu Amerika. Ya bizim hava olsa? Açıklama 21.8. O bölümde anlatıyor artık her insanın son durumu ne olacak? Bazılar diyor sonsuz yaşama gidiyor. Bazılar sonsuz ateşe gidiyor. Ve o da şöyle bir ayet yazıyor. Açıklama 21 ayet 8. Ama korkak olanlar, imansız olanlar, iğrenç olanlar, katillik yapanlar, zina edenler, büyücülükle uğraşanlar, putlara tapanlar ve bütün yalancılar. Evet onların yeri ateş ve kükürtle yanan gölde olacak. İşte ikinci ölüm odur. Şaşıyoruz. Nasıl bu kadar ağır günahları sayıyor ve hemen arkasından yalancılık. Sanki uymuyor. Bir yalancı hani zinacıyla bir mi oluyor? Bir yalancı katillik yapan kişiyle bir mi tutuluyor? Bir yalancı putperest, putlara tapan bir kişiyle bir mi sayılıyor? Olur mu ya? Rab bunları diyor. Yalancılık benim gözümde aynı derecede yanlış, aynı derecede iğrenç bir şey. Evet. Zaten yalanın bacakları kısa biliyoruz. Ben şaşıyorum insanlara. Benim yüzümü söylüyorlar. Ve hiç düşünmüyorum ben anlayacağım onların yalanları. Ama gene de. Güzel ve güneşli bir günde 4 talebe karar vermişler mektebe gitmesinler. Tamam piknik yapsınlar. Biri babasının arabasını alıp hepsi güzel bir piknik yapmışlar. Sadece günün son saati için mektebe dönmüşler. Hepten ayıp olmasın diye. Muallime anlatmışlar ki yok efendim yolda arabanın guması patlanmış da onun için geç kalmışlar da muallim de bir şey söylemiş. Bunu kabul etmiş. Ve kabul edince hepsi rahatlamışlar. Oh biz ona bir yalan geçirdik. Belki. Sonra muallim demiş ki madem bu sabah ispiti kaçırdınız onu şimdi yapacağınız. Alın bakalım birer iskemli. Odanın dört odasında dört köşesinde oturun. Ama bir sözle bile konuşmayacaksınız. Hepsi oturduktan sonra muallim devam etmiş. Ha bakalım, şimdi kağıda yazacağınız arabanın hangi guma sıfatları? Sağ mı, ön mü, arka, sol mu, ne bileyim. Tamam, belli olacak. Evet, bu muallim Allah'ın kendisi. Ve bizim yalanlarımızı meydana çıkaracak. Ve biz öyle bir yerde yaşıyoruz, ne de zaten meydana çıkıyor değil mi? Hani belki Bulgarların arasında birbirlerinden uzak yaşıyorlar, belki. Belki işte o kadar meydana çıkmıyor ama mahallede her şey meydana çıkıyor. Bir şey gizli kalamaz. Madem öyle, daha baştan yalan söylemeyelim. Madem öyle, niçin bu yola başvuralım? Evet. Leviler 19-15 şöyle diyor. Çalmayacaksınız, hile yapmayacaksınız, birbirinize yalan söylemeyeceksiniz. Bu bir buyruk, bir predloženje, bir teklif. Hayır, Allah diyor, bunu istiyorum. Kray, o kadar. Allah'ın standartındır. Ne başkalarına karşı yalan söylemeyeceksin, ne de devlete karşı yalan söyleyeceksin. Öyle davranmayacağım ben. Evet, niçin böyle? Yalanı seviyoruz, zor durumlardan kaçmak için değil mi? Kolay yolu aramak için. Birisi seni bir yere çağırıyor ve senin canını çekmiyor gidersin yani. Ama onu da kırmak istemiyorsun. Ne yapacaksın? Geleceğim diyorsun. Öyle değil mi? Zaten niyetin yok gitmeye ama öyle değil mi? Yani onu kırmamak için bunu söylüyorsun. Evet, kızın ağlıyor, istiyor ona bir şey alasın. Ve sadece onu susturmak için diyorsun, tamam tamam alacağım. Ama niyetin yok almak. Değil mi? Niçin? Rahatlık için biz bunu yapıyoruz. Rahatlığımızı yani korumak için yalan söylüyoruz. Ama anlamıyoruz, yalan aslısı nedir? Niçin Rab diyor ki, ben ondan nefret ediyorum? Ne? Olabilir de desin, bu çirkin bir şey. Olabilir de desin, yani faydasız bir şey. Olabilir de desin ki, çocuklar yapmayın, etmeyin, güzel değil. Ama diyor ki, nefret ediyor. Niye? Niye Allah yalandan nefret ediyor? Çünkü yalan Allah'ın tabiatına ters düşüyor. Değil mi? İsa için açıklama kitabında yazıyor ki, o amindir. İsa demiyor, amin söylüyor. Ya da biz ona amin söylüyoruz. Hayır, İsa kendisi amindir. Ve amin, emin demektir. Güvenilen bir kişidir. Ve Allah amindir. Allah güvenilen bir kişidir. Onun karakterinde doğruluk var. Allah yalan söyleyemez. Bazen soruyoruz yani, Allah her şey yapabilir mi? Dedim, hayır yapamaz. Aa nasıl? Allah her şey yapamaz. Evet, Allah yalan söyleyemez. Madem öyle, onun karakterinde var bu şey. O zaman diyor ki, madem ben böyleyim, siz de istiyorum böyle olasanız. Onun için yalan Allah'ın tabiatına ters düştüğü için diyor ki, ben ondan nefret ediyorum. Evet. İsa ne diyor? Yol ve hakikat ve yaşam benim. Biz yaşam anladık ya, yol da anladık ama hakikat diyor, benim. Değil mi? Yuhanna 14:6. Yasa kitabında 32:4 şöyle diyor ki, o kayadır, işleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır, doğru ve adildir. Allah'ın tabiatı budur. Ve onun için diyor ki, bana benzer olacağımız. Üçüncü şey diyor, şimdi gururlu göz ne dedik, yalancıdır. Ve üçüncü şey diyor ki, nefret ettiğim üçüncü şey, suçsuz kanı döken eller. Bunu anlıyoruz. Altıncı buyruk açık diyor ki, adam öldürmeyeceksin. Ama aslında o da yazmıyor, öldürmeyeceksin. Aslında diyor, katillik yapmayacaksın. Var insanı istemeyerek öldürmek, kaza. Var devletin verdiği ölüm cezası. Var kendini savunmak, hem tek tek hem bir halk olarak. Rab bunun için konuşmuyor. Ama planlı, haksız yerde başkasını öldürmek, tabii ki en günahlı suç sayılıyor. Bunun için konuşuyoruz. Sanki aramızda katil mi var? Hangi toplulukta katil var? Katil varsa parmakla gösteriliyor. Biz bu kişiler değiliz değil mi? Ama var bir çeşit katillik aramızda da yaygındır. Aramızda yapılıyor. Çok seyrek toplantılara katiller geliyor. Ama var kişi, var çok kişi kim abort yapmış. Kadınlar kendi bebeğine atınca bu bir katilliktir. Değil sadece ufak bir yanlışlık, ufak bir geçka. Belki çok kişi anlamadan, yani cahil olarak herkes yaptığı gibi yapıyorlar. Ama biz artık biliyoruz. Biz artık biliyoruz yani bu insanı öldürmektir. Öyle kanunlar var, düşün bakalım. Yani mesela bazı böyle rezervatlar var, yani ormanı korumak için bazı yerler var. Ve o da insanı yasak girsin, o da herhangi bir iş yapsın. Ve bazı kuşlar mesela onlar koruma altında. Bazı kartallar bilmem ne. Ve onların bir yumurtasını, böyle bir yumurtasını alıp da bozasan ne olacak? Çok büyük ceza var. Çok büyük ceza var. Niçin? Sen kartalı mı öldürdün? Hayır, sadece yumurta. Doğmamış bir kartalı öldürmüşsün. Yani hayvanlar da bunu anlıyoruz. Yumurtadan çıkacak olan nedir? O hayvandır. Ama insan da sanki bunu anlamıyoruz. Sanki doğmamış bir bebek insan değildir gibi düşünüyorlar. Mahallede gene öyle düşünce var, aa, öldürmek olur ama doğduktan sonra yani veresin bunu evlatlığa alsın. Oo, çok ayıp, olmaz. Ne kadar ters bir standart değil mi? Evet. İki kreşka birleştikten 18 gün sonra bebeğin yüreğe atmaya başlıyor. Düşünebiliyor musunuz? 18 gün daha hiç anlamıyorsun gebe olduğuna diyor. Ve o zaman yürek atıyor. O çocuğun, o insanın hayatının sonuna kadar her sekunda atacak. 1,5 aylık iken ana yatağında bebek hızlı hareket etmeye başlıyor. Ve daha da anlamıyorsun belki gebe olduğunu. 3 aylık iken bebek ağlıyor. Parmağını emmiyor. Uyup uyanıyor. Bir yetişkin kişi gibi. Bütün organlar işlek. Bebek acıyı hissediyor. Duyguları var. Evet, ve onun için biz lazım olan anlayalım. Yapmayalım ve başkalarına öyle öğretirim. Tamam mı? Mezmur 127:3 diyor ki, işte çocuklar Rabbin verdiği bir mirastır. İşte evlatlar bir bahşiştir. Allah sana bir bahşiş veriyor ve sen sağ ol deyip atıyorsun kufaronu. Atıyorsun konteyneri. Olur mu ya? Ben sana bir hediye verirsem ve bir gün sonra onu konteynerde bulursam ben kızmaz mıyım? Bana ayıp gelmeyecek mi? Rab derken yani bu bebekler bir bahşiştir. Nasıl bunları kabul etmiyorum? Evet. Devam ediyoruz. 4. bir şey. Rab diyor ki başka nefret ettiğim bir şey düzenbaz yürek. Ne demek bu düzenbaz? Yani bir düzen kuran, kötü planlar yapan kişilerden de Rab diyor nefret ediyorum. Düzenbaz bir yürek. Yürek belki daha hiçbir şey yapmamışsın. Belki daha hiç harekete geçmemişsin. Belki yani dışarıdan bir şey gözükmüyor. Ama sen yüreğinde kötülük için plan yapmışsın. Bu ufak bir şey olabilir. Ama yürek önemli. Bazen kişiler konuşuyor. Büyük diktatörler, Stalin, Hitler gibi onlar cehennemde yanacak. Ben diyorum Allah'ın önünde Hitler olmak, Stalin olmak dışarıdaki hareketlerle belli olmuyor. Ama sen yüreğinde. Sen yürekte ne yapmışsın? Tamam mı? Bu Allah'ın önünde kalıyor. Sen yüreğinin durumu sonsuza kadar belli olacaktır. Sonsuzluk da ancak senin yüreğin kalıyor. Değil senin kemiklerin, daha bilmem ne. Ama senin yüreğin. İşte Rab'in önünde budur. Ve diyor ki düzenbaz bir yürek. Evet, her insanın kafasında kötü düşünceler geliyor. Bu normal. Bunu engellemeyiz. Ama sonra ne yapacağım? Ama onları daha fazla büyümeden zapt ettirmek lazım. Eğer ben kendimi tutmazsam ve kötü düşüncelere ve kötü planlara yüreğimde, kafamda yer verirsem o zaman ben böyle olurum. Düzenbaz bir yürek olacak bende. Evet. Var mı aramızda kötü düzenler kuran kişiler? Varsa o kişilere dikkat etsin. Belki sizin işiniz insanca meydana çıkmayacak ama Rab karşılığınızı verecektir. Evet, Rab diyor ki düzenbaz. Bu ne demek oluyor? Sanki gizlilik, kapalı, tamamı planlar kuran kişi. Sanıyoruz intikam almak için öyle davranabiliriz. Bir kişi bize yaptıysa benim hakkım var yapma. Ama öyle değil. Rab diyor ki intikam benimdir, öç benimdir. Bu işi bana bırak. O bize hak vermiyor. Böyle yapalım. Evet, zaman sanki kafamızın volanını şeytana teslim ediyoruz. Bazen sanki kafamızda bir volan var, böyle bir direksiyon var. Ve biz şeytana diyoruz, sen ayda. Sen kötü düşüncelerle, benim kötü düşüncelerimi kullan. İstediğin gibi kullan. Evet, ve şimdi 5. şey, Rab devam ediyor. Kötülüğü seyirten ayaklar. Yani kötülüğü koşan ayaklar. Bu sanki düzenbazlığının sonucudur, rezultatıdır. Düzenbazlık yani kötü düşüncelerle, yani kötü fikirleri üretmek sadece kafada oluyor. Ama sonra buna harekete geçirdin mi, bunun üzerine hareket ettin mi, bu bir adım daha ileri gitmiş oluyor. Evet, önce yüreğinde düzen kuruyorsun, sonra onu çabucak yerine getiriyorsun. Bu anlamadan günaha düşmek değildir, düşünerek ve planlayarak yapılan günahlardır. Tamam mı? Ve ben senin yüreğini belki bilmiyorum ama Rab biliyor. O biliyor senin yüreğinde nasıl bir düşünce var. Bu ufak bir şey olabilir, büyük bir şey olabilir. Rab'in önünde aynı. Türkiye'de sık sık öyle bir durum oluyor. Köylünün biri bir düğünde komşusuyla eğlenmiş. Onu herkesin önünde rezil duruma düşürmüş. Komşu da intikam almak için fırsat kolluyor şimdi. Onu öldürmeye karar vermiş. Aylarca beklemiş uygun fırsatı, aylarca. Şimdi biliyor musunuz bu aylar içinde kafasında ne oluyor? Tekrar ve tekrar senaryo oynattırıyor kafasında. Ve tarlasının kenarında saatlerce beklemiş. Saatlerce, her gün. Gün birinde komşusu da artık aylar geçmiş, mesele çoktan unutuldu. Herkes öyle diyor ama herifin kafasında unutmadı. Günün birinde komşusu yolu kestirmek için onun tarlasından geçmiş. O zaman abi alıyor çifteyi, çiftiyle vurmuş onu, adam hemen öldürmüş. Mahkemede, davada, yani diyor ki, aa karanlık idi, göremedim onu güzel, hırsız sandım. Ve derken çok az bir ceza ile kurtuluyordu. Onun planı yerine geçti. Herkes sanıyor bir kaza olmuş ama o plan kurmuş. Bugünlerde ne yazık ki Bulgaristan'da birçok pastolar bile var. Öyle düşünüyorlar. Ruhsal önderler böyle planlar kuruyorlar, öyle davranıyorlar. Dediği konkurenti belki öldürmek için ama onu işinden atmak için defalarca biz bunu gördük. Yeşaya 59:7 şöyle diyor. Ayakları kötülüğü koşar. Çekinmeden suçsuz kanı dökerler. Akılları fikirleri hep kötülükte, şiddet ve yıkım var yollarında. Ve gene Süleyman'ın özdeşlerini 1:15-16. Oğlum böylelerine gitme, onların tuttuğu yoldan uzak dur. Çünkü ayakları kötülüğü koşar, çekinmeden kan dökerler. Özellikle gençlerimiz, bu da lazım dikkat etsin de. Sen kendini kiminle bir koyuyorsun? Kiminle vakit geçiriyorsun? Ve gerçekten dikkat et. Biz seviyoruz hani kendimizi bırakalım boşluğa sanki başkaları bize ayırasın. Ama Rab diyor ki kötülüğü seyretin ayaklardan uzak dur. 6. yerde yazıyor ki yalan soluyan yalancı tanık. Ama yalan için konuştu. Ve sanki bir daha mı söylüyor? Bu sanki yalanın ofisyalınızı yani resmi bir biçimde. Ofisyalı bir durumda. Biz sadece gündelik hayatta yalan söylemek mahkemenin önünde. Mahkemenin önünde ofisyalı bir kişiyi düşürmek için yani ofisyalı bir biçimde yalan söylersen kat kat daha zor, kat kat daha kötü. Maksat değil kendimizi koruyalım, zorluktan kaçınalım ama artık maksat oluyor başkalarını bitirelim. Bu biçimde yalan söylersen bu hepten daha fenadır. Evet, çıkış 20:16. Rab açıkça yazıyor ki 9. buyruk, komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Ve İsa Mesih'i ancak öyle bitirdiler. Matta 26:59-60 şöyle diyor. Allah evinin güdücüleri ve bütün parlamento hep uğraşırdılar. İsa'ya karşı bir yalancı şahit bulsunlar da ona ölüm cezasını versinler. Bir sürü yalancı şahit öne çıktı. Gene de hiçbir şey bulamadılar. Evet, eğer sen yalanı kullanırsan bir sadece rahatlık için, zor bir durumdan kurtulmak için ama başkasına bir zarar vermek için o hepten daha kötü bir şey. Evet ve son olarak diyor Rabbin nefret ettiği 7 şey vardı. 7.'si ne diyor? Kardeşler arasında çekişme yaratan kişi. Kardeşler arasında çekişme yaratan kişi. Var böyle kişiler zevk alıyorlar. Var kişiler zevk alıyorlar yani başkalarını uğraştırmakla, çekiştirmekle. Hani gördün mü başkaları kavga yapıyor, ha iyi geliyor. Evet, bu demek kendini ilerletmek için toplulukta karışıklık yaratmak. Laf gezdirmek. Başkalarının hakkında şüphe uyandırmak. Acaba niçin bunu söyledik? Yalancı yerde suçlamak. Ayrım yapmak. Birini daha fazla başkasını daha az sevmek. Gruplar oluşturmak, kendini insan toplamak, tamam mı? Başkalara karşı, kendi etrafında kişi toplamak. Bütün bunları diyor, kardeşler arasında çekişme yaratan kişi. Kim böyle yaparsa, Rab tarafından çok sert şamarı yiyecek. Gerçekten. Rab, İsa Mesih az önce Rab'in sofrasını kutladı. Bizim bir araya gelmemizin sebebi oydu. Biz kutluyoruz İsa'nın ölümünü. Biz seviniyoruz, dualarda bunu söylüyoruz. Nasıl o zaman kardeşimizi saymayalım? Nasıl birliği korumayalım? Nasıl kendimizi daha önemli sayalım? Ne kadar bütün topluluk da onun için kargaşalık yani çekişme yarattırıyoruz. Öyle bir kişi kim bunu yaparsa son olarak Rab bunu söylüyor. Sanki en son kadar budur. En son duruma gelmiş bir kişi budur. Var kişi katillik yapıyor fayda için, para için. Var kişi yalan söylüyor kendini korumak için. Bunu anladık. Ama durup dururken kardeşlerin birliğini bozan bir kişi sanki bu en düşük bir durum. Evet, kim öyle yaparsa Rab tarafından çok sert şamarı yiyecek. 1. Korintiler 3:17 şöyle diyor. Bir kişi Allah'ın evini yıkarsa Allah da onu yıkacak. Çünkü Allah'ın evi kutsaldır ve Allah'ın evi sizsiniz. Bu da konuşmuyor bir hangi bir binayı yıkmak çekirken. Bu da konuşuyor insanları yıkmak. Ve kim bunu yaparsa diyor Allah onu yıkacaktır. İstediğin kadar imanlı ol, istediğin kadar kendine güven. Eğer böyle bir şey varsa bilerek kardeşlerin arasında çekişme yaratarsan vay senin haline. Filipiler 2-3 şöyle diyor. Hiçbir şeyi çekişmekle ya da boş övünmekle yapmayın. Ama her biriniz alçak gönüllülükle başkalarını kendisinden daha önemli saysın. Ne kadar güzel bir söz. Başkalarını kendisinden daha önemli saysın. Rab huzuru, kardeşlerin arasında topluluktaki huzuru çok büyük ve önemli bir şey sayıyor. Onun için diyor ki Matta 5 ayet 9, ne mutlu barıştırıcılara. Çünkü onlara Allah evlatları denilecek. Evet, değil toplulukta kardeşlerin arasında çekişme yaratırsın. Tam tersi, barıştırasın. Sen nesin? Yapıştırıcı mı? Yoksa makas mı? Sen kardeşlerin arasını bozuyor musun? Yoksa yapıştırıyor musun? Senin düşüncen ne? Onun için Rab bu son olarak diyor ki bundan nefret ediyorum. Evet şimdi 7 şey gördük. Rab diyor bir daha okuyorum. Gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, kötülüğü seyreten ayaklar, yalan soluyan yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişmeyi yaratan kişi. Evet. Rab bunlara diyor ki bundan nefret ediyorum. Biz de lazım böyle şeylerden artık nefret edelim. Bir ufak bir şey sayalım ama diyoruz Rab ben senin düşünceni sahip olmak istiyorum. Mahalle düşüncesi artık benden uzaklaşsın. Rab sizin olsun.